Ayrım 5.
Birçok biyonükleer silahların, nükleer reaktörlerin ve endüstride üretilen mutasyonun neden olabilecek türden kimyasal maddelerin artmasından bu nedenle korkmaktadırlar. Evrim hiçbir zaman tekrarlanamayacağı için de yok olursa bir daha yerine konulamaz. 3 milyar yıllık evrimin eserine zarar vermek canavarca bir kötülük olur. Dünyanın bütün sanatçıların eserlerini yok etmekten çok daha büyük bir kötülük. DNA'nın cinsel karışımı. DNA'daki değişmelerin evrime yeterince değerli katkıları olsa bile mutasyonlar çoğunlukla zararlı rastlantısal olaylardır. DNA'yı bozma riski olmadan değiştirecek daha iyi bir şeye gereksinim var. DNA'yı başka bir DNA'ya karıştırarak değiştirmek bu amacı sağlayabilir. İki değişik hücre bir araya gelseler, birinin DNA'sından bir parçanın doğrudan doğruya diğerinin DNA'sına eklenmesi üzerine anlaşsalar, böylece ikisinden de gen alan bir yavru üretseler, dev bir adım atılmış olur. Bu DNA alışverişi yönteminin büyük avantajı, değişimin daha önce sağlamlığını kanıtlamış bir DNA parçasıyla, genle sağlanmasıdır. Sonuç çoğunlukla iyi bir değişim olacaktır. Çünkü her iki DNA bileşeni de evrimsel başarı, yani yaşamı sürdürebilme testinden geçmişlerdir. Halbuki DNA'daki mutasyonel değişme, yukarıda öğrendiğimiz yararlı olmak yerine daha çok bozukluğa yol açıyor. Hücre karışımı. Çok uzak geçmişte bir zamanda, İki hücrenin DNA'larının rastlantısal olarak bir araya gelmesinin gerçekleşmiş olması gerek. Sanırız o eski çorbanın içindeki hücrelerin sık sık çarpışarak birbirine karışmak, birleşmek için yeterince uzun bir süre yapışık kaldıkları rastlantısal durumlar olabilirdi. Başka bir deyişle, birbirlerine değdikleri noktada iki hücrenin koruyucu zarlarının yırtılıp içindekilerin birbirine karışması mümkündü. Sonuçta ortaya çıkan daha büyük bir tek hücrenin davranışı iki hücrenin de proteinleri tarafından belirlenecektir. Böylece iki hücrenin DNA'sı da bir tek hücrenin içine yerleşmiş olur. Buna çok benzer bir şey. Bundan sonraki resimde gösterildiği gibi bugün gerçekten olmaktadır. Bedenin değişik kısımlarından veya değişik hayvanlardan, örneğin insandan ve tavuktan alınan hücreler laboratuvarda bir araya getirilip birleştirilebiliyorlar. Ortaya çıkan hücre bildiğimizin iki katı kadar DNA içeriyor ve bölündüğü zaman çoğunlukla yeni hücrelerinde iki misli DNA'sı bulunuyor. Seksin doğuşu. Hücre birleştirmesinin yapılabilmesi gerçeği, bir hücrenin DNA'larını başka bir hücrenin DNA'larıyla birleştirmenin eski bir yöntem olabileceğini akla getiriyor. DNA'ları karıştırmak için ilk yöntem ne olursa olsun, buna seksin başlangıcı olarak bakılabilir. Bu kuşkusuz evrimde en önemli adımlardan biri. Güneş enerjisini yakalayabilen klorofilin ortaya çıkışıyla karşılaştırılabilecek önemli bir adım. Canlıların değişime, uyum sağlama ve çeşitlemesinin olasılığını genişleten büyük bir aşamadır. Bundan sonraki aşama belki de hücreler hala çorba içinde ve hala tek iken gelişmeyi gerçekleştirmekti. Yani hücreler arasındaki temasın daha özel ve güvenilir amaçları olmasını sağlamak. Hücrenin hücreye temasının hala rastlantısal bir niteliği olabileceği halde bazı hücrelerin derilerinin birbirini tamamlayıcı bir biçim özelliği nedeniyle başka hücrelere sıkıca yaslanıp birbirlerine yapışması çok olasıdır. Hücre hücreye temasta tamamlayıcı özelliğinde olması iki açık seçik farklı hücre nüfusunun ortaya çıkması anlamındaydı. Sanki bir erkekliğin, diğeri dişiliğin temel özelliğini taşıyan iki hücre türü. Bakteri çiftleşmesi. Anlattığımız olayın benzeri, bugün laboratuvarda gözlemlediğimiz bakterilerin cinsel birleşmesidir. Belki de evrimin erken aşamalarında olanların çok benzeri. Belirli bakteri hücreleri erkeklik, yani verici özellik, diğerleri dişilik, yani alıcı özellikle taşıyorlar. İki cinsin zar yüzeylerinin yapısı birbirini tamamlıyor ve bu yüzden karşılıklı çekiciliği var. Örneğin biraz aşağıdaki şekilde görüleceği gibi birinin çıkıntıları varken diğerinin girintileri var. Karşı cinslerden hücreler bir araya geldikleri zaman birbirine dokunan zarlarda bir tünel açılır. Böylece hücrelerin içindekiler arasındaki ilişki sağlanır. Erkek veya verici bakteri bundan sonraki kendi DNA'sını tünelden dişi veya alıcı bakteriye aktarır. Bu işlem düzenli bir hızla gerçekleşir ve tamamlanması, yani bütün erkek DNA'nın dişi DNA'ya taşınması 2 saat kadar zaman alır. Çoğunlukla birleşme erkek DNA'nın yalnızca bir kısmı dişiye girdikten sonra kendiliğinden kopar. Kalan parça dişinin DNA'sını zedelemeden içinde durmaya devam eder. Laboratuvarda birleşmekte olan eşleri içine yüzdükleri solüsyonu hızla karıştırarak ayırabiliriz. Böylece insan kaç erkek genin dişiye gireceğini tam olarak denetleyebilir. Belirlenmesi gereken önemli nokta dişiye aktarılan genlerin onun kendi bilgi deposunun bir parçası haline gelmesidir. Erkek genler eşit koşullarla dişi genlerle birleşirler. Daha sonra dişi hücre bölündüğü zaman yeni hücreler hem erkek hem dişi genlerini içerirler. Sonraki bütün kuşaklarda da bu böylece sürer. İki cinsin başlangıcı da böyleydi. Bakterilerin çiftleşmesi seksin amacını açıkça gösteriyor. Değişik iki kaynaktan gelen farklı DNA'ları birleştirebilmektir bu amaç. Tek hücrenin ötesinde seks. Tek hücre aşamasının ötesinde organizmaların karmaşıklığı arttıkça DNA'nın iki hücrenin birbirine yapışmasıyla karıştırılması olanaksız hale geldi. DNA'ları birleştirmek için özel araçlar geliştirmek gerekti. Amaç yine aynı kaldı. Organizmanın DNA'sını içeren bir tek hücreyi başka bir organizmanın DNA içeren tek hücresiyle yan yana getirmek. Özel organlar gelişti bunun için. Dişide yumurtalıklar, erkekte testisler oluştu. Bu organların her biri tek hücreler üretmeye başladılar. Bu tek hücreler bakteriye benzer bir yapıya sahiptirler. Karşılaştıkları zaman karışabilirler. Böylece DNA'ları da bir tek hücre içinde döllenmiş yumurtada yeni bir karışım yaparlar. Bütün beden hücrelerimizin birbirinin aynı birer çift DNA içerdiğini ve her çiftteki bir dizinin anneden, bir dizinin de babadan gelen DNA olduğunu hatırlayacaksınız. Eğer sperm ve yumurtanın her biri beden hücreleri gibi anneden ve babadan alınmış iki tam DNA dizisi taşısaydı, birleşmeleriyle tek hücrede tam 4 DNA dizisi olacaktı. Bu olanaksız bir durum. Açıkça görülüyor ki beden hücrelerinin içinde bulunan DNA miktarı, DNA sperm veya yumurta olarak paketlenmeden önce yarı yarıya azaltılmak zorunda. Bu çok temel işlem yumurtalık ve testislerde yapılıyor. Buralarda biri anneden, biri babadan standart iki dizi DNA içeren hücreler, bu iki diziyi birbirine karıştırarak anadan ve babadan eşit miktarda gen alan iki yeni DNA haline getiriyorlar. Bu karıştırılmış tek hücre bölündüğü zaman onu oluşturan DNA'lar ortaya çıkan yeni hücrelerde de yer alıyorlar. İşte bu yeni hücreler erkekte sperm, dişide yumurtadır. Böylece her sperm ve yumurta içinde sperm veya yumurtayı yapan bireyin anne ve babasından gelen özellikleri karışık olarak taşıyan bir DNA dizisi almış olur. Sonra sperm ve yumurta birleştiklerinde döllenmiş yumurta hücresi yine iki tam DNA dizisi içerir. Yaşamın bu temel işlemini anlamak kolay değil. Şekil yardımıyla üzerinden yeniden geçelim. Yumurta ve spermin birleşmesinden yani döllenmeden başlayarak. 1. Sperm ve yumurtanın her biri tam bir gen dizisini içerir. 2. Sperm ve yumurta içinde anneden tam bir gen dizisi, babadan tam bir gen dizisi bulunan bir döllenmiş yumurtayı oluşturmak için birleşiyorlar. 3. Döllenmiş yumurta bölünüyor ve bu hücre bölünmesi tam bir yetişkin oluşana kadar sürüyor. Milyarlarca hücrenin hepsi döllenmiş yumurtanın sahip olduğu aynı çift gen dizisini taşıyorlar. Her çiftin içinde bir dizi gen anneden, bir dizi gen babadan. 4. Yetişkinin testis veya yumurtalıklarındaki cinsel hücrelerde A. Annenin gen dizisi, babanın gen dizisi ile karıştırılır. B. Cinsel hücreler her hücrede bir karışık, ana baba gen dizisi olmasını sağlayan özel bir biçimde bölünürler. Bu hücreler gelişerek döngüyü yeniden başlatmaya hazır sperm ve yumurtayı oluştururlar. Bana öyle geliyor ki yukarıda anlattıklarımızı açıklamanın başka bir yolu daha var. 1. Sperm ve yumurtanın iyi karıştırılmış birer deste iskambil kağıdı olsun. Desteler görünüşte kağıtların biçim ve sayısı olarak aynı. Ama kağıtların sırası her birinde baştan sona farklı olsun. Kağıtların sırası DNA'daki basamakların, nükleotitlerin eş değeridir. 2. Sperm ve yumurta iki tam ve ayrı desteden oluşan döllenmiş yumurtayı oluşturmak üzere birleşsinler. 3. Tekrarlayan hücre bölünmesi her biri döllenmiş yumurtadaki iki destenin kopyası, ikişer deste kart içeren milyarlarca hücreye yol açar. 4. Yetişkinin cinsel hücrelerinde A. Desteler bir tek 104 iskambil kağıtlık deste yapmak için karıştırılırlar. B. Bu deste kesilerek tam ikiye ayrılır. Cinsel hücreler bölününce her yeni hücrede bir 52'lik deste bulunur. DNA'yı karıştırmanın diğer yolları. Evrimin DNA karıştırma yöntemlerinden sonra biz bilim adamlarının DNA birleştirmek amacıyla bulduğumuz teknikler hakkında da bir şeyler söylemek uygun görünüyor. Yeniden birleştirilen rekombinant DNA'lar araştırması, üzerinde çalışma yapmak için büyük miktarlarda gen elde etmek amacıyla değişik organizmaların canlı hücrelerinden DNA'ları birleştirmek konusunda yapılır. Bu konu kamunun ilgisini gittikçe daha çok çekmektedir. Bakteriler ana DNA parçalarına, kromozomlara ek olarak plazmit denen daha küçük bir başka DNA molekülünü de içerirler. Plazmit DNA düz değil, daha çok yuvarlak biçimlidir. Bakteriden içeri veya dışarı oldukça kolay girip çıkabilir. Plazmitlerin bu iki özelliği DNA birleştirme araştırmalarında kullanılmalarına yol açılmıştır. Plazmit, belirli bir enzimle karşılaştığı zaman yuvarlığa açılıp düzelir. Aşağıdaki resimde plazmit esas ölçüsünden çok fazla abartılarak gösterilmiştir. Sonra herhangi bir kaynaktan bir parça bildiğimiz düz DNA, açılmış plazmit DNA ile karıştırılır. İki DNA birleşir. Gerçekte plazmit DNA ve diğer DNA'dan oluşan daha büyük bir yuvarlak oluşur. Eğer diğer DNA parçası, diyelim insandan alınmış olsaydı, bir parça olacaktı. DNA'sı içeren bir bakteri plazmidimiz olacaktı. Yeniden birleştirilmiş DNA ile anlatılmak istenen budur. Böyle üretilmiş bakteri plazmitleri, bakteri hücrelerine tekrar girebilirler ve bu bakteri hücreleri bölünmeyi sürdürür. Yeni hücreler arttıkça yabancı genleri olan plazmit de artacaktır. Bu tekniği kullanan bilim adamının amacı aslında herhangi bir kimyasal çoğaltma sağlamaya benzer. Çalışmak için belirli genlerden bol miktarda elde etmek gerektir. Birçok biyolog bu yöntemi biyoloji araştırmaları için bulunmuş en değerli araçlardan bir gözüyle bakar. Kuşkusuz bu yöntem embriyo genetikteki gen kontrolünde ve kanser araştırmalarındaki sapmış gen kontrolünde rakipsiz bir anahtar rolü oynayacaktır. Diğer yandan ileride tıpta kullanılan insülin gibi önemli proteinleri genler aracılığıyla büyük miktarlarda yaptırabilmemizi de mümkün kılacaktır. Daha uzak bir olasılıkta bakterilerde üretilmiş insan genlerinin belirli bazı genlerinde kalıtımsal bozukluk bulunan kişilerde gen değiştirme tedavisinde kullanılabileceğidir. Evrim sonsuz genişleyen çeşitliliğin tarihidir. DNA'da sürekli mutasyonlar, DNA'nın sürekli cinsel karışımı bireyler arasında bir sürü farklılık yarattı. Bireysel farklar birikmeye devam ederken cinsel karışım artık yalnızca benzer organizmalar arasında gerçekleşebildi. Böylece yeni türler ayrı ayrı evrimleşmeye başladılar. Bundan sonra DNA'nın cinsel karışımı yalnızca o türün üyeleri arasında oldu. Bu yolla her tür kendisi için yararlı olan bir dizi geni koruyabildi ve gittikçe genişleyen fazla genler koleksiyonunun getireceği gereksiz yükü önledi. Ama şunu da unutmayalım ki aynı türün bireyler arasındaki farklılıklar ve türler arasındaki farklılıklar da aynı temele, DNA değişimine dayanır. Şimdi değişimin önemli bir şartını vurgulamalıyız. Boşlukta değişmenin anlamı yoktur. Değişen bir organizmanın başarısı ve başarısızlığı, çevrenin değişmeyi nasıl karşıladığına göre ölçülebilir. Çevre biyolojik değişimin sonucunu yargılar. Bundan sonraki bölümde mutasyonu, seksi ve doğal seçmeyi, evrim resmini tamamlamak için bir araya toplayacağız. Aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman, biri zayıf iki insan, Kuzey Atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görme olasılığı daha kuvvetlidir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, balinalar, fok balıkları ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ soğuğa karşı çok iyi bir yalıtımdır. İkincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. Bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle bağıntılı olarak değerlendirilebilir. Çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri Kuzey Atlantik'te denize düşerse deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. Atlantik'in vereceği hüküm, şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik olduğudur. Çevre ve değişme. Şişman ve zayıf denizciler örneği, anlatmak istediğim noktayı dramatize etmeme yardımcı oldu. Ama aslında değişim ve çevre arasındaki ilişkinin can damarını bulmak için bireyler yerine kuşaklar boyunca canlı nüfusları ve bunların yavrularını göz önüne almalıyız. Belirli bir çevrede yaşayan ana baba değişmiş bir DNA'yı çocuklarına geçirirlerse o çocuklar onların çocukları ve bütün izleyen kuşaklar. 1. Ana baba benzeri. 2. Ana babadan daha iyi. 3. Ana babadan daha kötü bir yaşam sürebileceklerdir. Bu üç durum bölünen hücrelerle daha şematik olarak gösterilmiştir. Prensip olarak DNA'daki değişmenin başarısını ölçmek kolaydır. Değişme görüldükten sonra birkaç kuşakta yaşayan bireyleri sayın. Eğer yeni bireylerin sayısı değişme zamanındaki bireylerin toplam sayısını geçiyorsa DNA'daki özgün değişme yararlı veya başarılı. Eğer organizmaların sayısı azalmışsa değişme zararlı olmuştur. Benzer düşünceler türler ve organizma nüfusları mutlu yaşayıp giderken çevre koşullarında değişmeler olunca da akla gelir. Türün yavru yapma yeteneği artacak veya azalacaktır. İkinci durumda yavaş yavaş yok olma. Ancak DNA'da başka bir değişme olup yeni çevrede daha iyi üremeye yol açan bir farklılık gelişirse önlenebilir. Değişme ve doğal seçme arasındaki bu basit ilişkilerin altında evrimin anahtarı yatar. Değişen protein demektir. Değişen protein değişen organizmaya yol açar. Yeni organizma içine doğduğu çevreyi kendisi seçmemiştir. Kendilerinin ve yavrularının daha iyi koşullarda yaşamasının neden olacak değişimlere uğramış organizmalar çoğalırlar. Dezavantajlar değişimlere uğrayanlarsa ölüp gitmeye eğilimlidirler. Doğal çevre iyi dayanabilme yeteneğini organizmalar yararına, dayanamayanların ise zararına olarak seçme yapar. Evrimsel başarının veya başarısızlığın hiçbir zaman anında veya tek organizma örnekleri üzerinde ölçülemeyeceğini biliyoruz. Kuzey Atlantik'te denize düşen arkadaşlarımız için de durum aynı. Ölçme ancak büyük nüfuslar ve birçok kuşaklar incelenerek yapılabilir. Çevre türlerin yavru yapma yeteneği üzerine etki yapar. Üreme oranı çevreye uyum ve evrimsel başarının kritik göstergesidir. Rastlantı. Rastlantının evrimi de temelden etkilediğini gözden kaçırmayın. DNA'nın mutasyonu nasıl değişeceği rastlantıya dayanan bir konudur. Bir ana babanın hangi özelliklerin DNA'nın cinsel karışımı sonucu yavruda ortaya çıkacağı da bir rastlantı konusudur. Birleşecek çiftlerin karşılaşması da öyle. Ve çevrenin değişen organizmalar arasında yapabileceği doğal seçme de rastlantının elindedir. Kısaca yaşamın kökleri rastlantının derinliklerinde gömülüdür diyebiliriz. Şişeler örneğine yeniden bakış. Birinci bölümdeki kıyıya vuran şişeleri anımsıyor musunuz? Gelin yeniden şişeleri organizmalar gibi düşünelim. Şişenin kaderini değiştiren rastlantısal olay bir şişe mutasyonda diyebilirsiniz isterseniz. Kapağın bilinçsizce yeniden yerine yerleştirilmesidir. Etkin çevre ise içine kapaklı kapaksız birçok şişenin atıldığı deniz. Deniz seçmeyi yapınca kapaksız şişeler dibi boylarlar. Kapaklı şişeler kıyıya vurana kadar deniz üstünde yüzüp kurtulmayı başarırlar. Şimdi değişme ve doğal seçme örneği olarak şişeleri seçmenin bir yanlışlık olduğunu görebiliriz. Çünkü şişeler türlerini sürdürmek için üreyemezler. Bu öykü bir iki cinsel yönden aktif şişeye kapak takılsaydı ve kapaksız şişelerle birlikte denize atılsalardı daha iyi bir örnek olacaktı. Böylece şişeler hala üreyebilme olanakları varken kıyıya ulaşabileceklerdi. Çiftleşecekler, çocukları, torunları olacak ve bu böyle sürüp giderken kıyıda gittikçe gelişen bir kapaklı şişeler topluluğu oluşacaktı. Şişelere cinsellik vermişken şişe evrimini bir adım daha ileri götürebiliriz. Diyelim kıyımız bir zaman geçtikten sonra taşlı hale geliyor. Öyle ki her yükselen alçalan gelgitle şişeler kıyıya çarpıyorlar. Kalın cam şişeler bu duruma dayanabilecek ama ince şişeler kıyıya çarptıkça kırılacaklardır. Kalın şişeler kadar okyanusta batmaya karşı koyabilen ince şişelerin de şimdi açık seçik bir dezavantajı var. Bazıları birkaç yavru yapmayı başaracaklar ama çoğu yapamayacak. Yavrular daha büyük bir taş tehlikesiyle karşılaşacaklar ve kısa zamanda ölecekler. Birkaç kuşak sonra kıyıda yalnızca kalın şişelerden oluşan bir yığın görülecek. Pervaneler. Bir zaman önce İngiltere'de Birmingham'da bir çeşit beyaz pervane yaşıyordu. Bu pervaneler beyaz kabuklu kayın ağaçlarıyla beslenip onların üzerinde göze çarpmayan renkleriyle pervane yiyerek geçinen kuşlardan gizlenebiliyorlardı. Yıllar geçtikçe Birmingham büyük ölçüde endüstrileşti. Havadaki iş zamanlı ağaçları kararttı. Böylece beyaz pervaneler göze görünür oldular. Kararmış ağaç kabukları üzerinde kuşların gelip onların yemelerini bekler gibi oturuyorlardı. Sonuç olarak nesiller geçtikçe pervane nüfusu tükenecek kadar azaldı. Bu dönem süresince zaman zaman koyu gri pervanelere rastlanmaya başlandı. Ağaçların gri kabukları üzerinde bunların çok iyi gizlenme olanağı vardı. Sayıları hızla arttı ve sonunda bu yeni pervanelere bölgede bolca rastlanmaya başlandı. Bu öykü çevre ve organizma arasında oynanan oyunu çok güzel anlatıyor. Koyu renk ağaç kabukları ve böcek yiyen kuşlar açık renk pervanelerin aleyhine doğal seçme yapan bir çevre oluşturuyorlar. Bu sırada ortaya çıkan rastlantısal bir mutasyon koyu renk pervanenin oluşumuna yol açtı. Daha önceleri ağaçlar açık renk iken böyle bir mutasyon zararlı olacaktı. Oysa şimdi yararlı oluyor. Koyu renk pervaneler barış içinde çiftleşip üreyebiliyorlar. Başka bir deyişle kendileri ve onları izleyen kuşaklar gelişiyor. Değişen çevrenin ve geçmişindeki rastlantısal mutasyonların toplam etkisi nüfusunun karakterine tam bir değişmeye neden oldu. Bakterilerde mutasyon. Bakteriler evrimsel değişmeyi, doğal seçmeyi incelemek için çok uygun deney modelleridir. Hepsi saf kandır, nüfusun bütün bireyleri birbirinin aynıdır. Çünkü hepsi aynı bakteriden üremişlerdir. Her yarım saatte bir yeni bir kuşak doğar. Böylece kuşaklar üzerinde nüfus durumunu makul bir süre içinde izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz laboratuvarda bir cam kavanoz içinde bakterileri Birmingham'ın pervanelere yaptığına yakın bir şey yapalım. Uygun olmayan bir çevre yaratalım. Kavanozdaki sıvıya bir damla antibiyotik streptomisin ekleyelim. Bu bakteriler için felakettir. Çünkü bu ilaç onlar için ölüm demektir. Büyüme çok geçmeden yavaşça durur ve hücreler ölmeye başlarlar. 1-2 saat içinde bütün hücreler ölmüş gibidir. Canlı hücre kalıp kalmadığını anlamak için bir test yapabiliriz. Milyonlarca ölü hücre içinde yaşayan 1-2 hücre olduğunu görürüz. Diyelim 10 taneden az. Dahası bu ender canlı hücrelerin streptomisinin varlığına rağmen çok iyi üreyebildiklerini gösterebiliriz. İlaçtan hiç rahatsız olmadan streptomisine dayanıklık özelliğini aktararak ürüyorlar. Tek tük yaşamını sürdürebilen bakteriden çoğalan bütün gelecek kuşaklar bu ilaca dayanıklılık özelliğini kılıtımlı alırlar. Bu olayın açıklaması nedir? Son derece büyük bakteri nüfusu içinde milyonlarca hücre bir şansımız var. Belki de 10 milyonda bir hücrenin kendisinde streptomisin varken veya yokken ortaya çıkabilir. Çünkü DNA içinde tümüyle rastlantısal bir değişmedir bu. Eğer streptomisin olmasaydı bu mutasyonun oluştuğunu bilmeyecektik. Streptomisin varlığıyla dayanıklı organizmalar seçildiler. Çünkü bu organizmaların avantajları vardı. Streptomisine dayanıklı hücreler bundan sonra kalabalık bir nüfus oluşturana kadar bölünmeyi sürdürdüler. Yararlı mutasyon geçirmemiş ilk bakteriler yaşamı o belirli çevrede sürdürecek olanakları olmadığı için ölüp giderler. Temelinde bu öykü de pervanelerinkine benziyor. Çorbaya geri dönelim. İkinci bölümde yeryüzündeki ilk hücreden üreyenlerin içinde doğdukları zengin çorbayı oburca tüketmelerine bir göz atmıştık. Şimdi bir organizmanın besin tüketme yeteneğinin, besin alıp şeker gibi bileşiklerden enerji üretmek anlamında özel enzimlere nasıl bağımlı olduğunu resmimize işleyeceğiz. Hücrelerdeki enzimler olmasaydı şeker kullanılamazdı. Biz de bağırsaklarımızdaki enzimler olmasaydı buna benzer bir durumla karşılaşacaktık. Elimizin altında besin maddeleri bulunduğu halde onları bedenimize alıp yıkamayacaktık. Yeryüzündeki ilk hücrenin çorbada bir veya daha çok şeker benzeri kimyasal maddeyi kullanma yeteneği vardı. Ama çorbada mevcut bütün kimyasal madde türlerini tüketemeyeceğini düşünmemiz akla yakın. Böylece kullanabileceği cinsten bütün maddeleri bitirdikten sonra askıya alınmış canlılık durumunda bekleyecekti. Bugünkü bakteriler besin olarak gereksindikleri kimyasal maddeler tükenince aynı şeyi yapıyorlar. Yalnızca durup bekliyorlar. Çorbanın içinde bekleşen milyarlarca hücrenin arasında uzun dönemler sonunda rastlantısal mutasyonlar görülebilirdi. Bu mutasyonlardan bazıları bir organizmaya başka bir kimyasal maddeyi kullanabilme yeteneği kazandırınca da organizma yeniden üremeye başlayabilirdi. Bu yolla çorba en sonunda içinde durmadan artan çeşitli canlı organizmalar tarafından tüketilecekti. Vahşi doğada evrim. Şimdiye kadar üzerinde durduğumuz örnekleri evrimleşmiş evrimden örnekler denebilir. Nüfusta tek bir değişme ve bu değişmenin lehine veya aleyhine doğal seçme arasında çok açık bir ilişki vardır. Laboratuvarda kullandığımız yaratıklar çoğunlukla saf kan üreyenlerdir. Yani genetik olarak aynı. En azından bir mutasyon belirene kadar her birey aynıdır bu deneylerde. Etrafımızdaki doğal dünyada aynı prensipler geçerliyse de durum daha karışıktır. Safkan yavruları doğada nadiren görürüz. Aslında Darwin'i şaşırtan, onun dikkatini çeken ve bizi de etrafımıza baktıkça şaşırtacak olan canlı varlıkların çok büyük çeşitliliğidir. Yalnızca değişik türden yaratıkların çeşitliliği değil, türlerin kendi içlerindeki çeşitliliği de. Türler içinde ölçmek için ele alınan hemen hemen her özellik büyük çeşitlilik gösterecektir. Yalnızca insan türüne baksak, hepimiz insan olsak da birbirimizden çok farklıyız. Hayvanlar için de aynı durum söz konusu. Kürkün kalınlığı, koşma ve tırmanma hızı, dişlerin uzunluğu ve keskinliği, uzunluk, ağırlık, güçlülük, görme, işitme, karşı cinse karşı çekicilik, bunların hepsi bireyden bireye çok farklılık gösterir. Safkan bir fare kuşağında bu özellikler dizisini ölçerseniz bir farklılık bulamazsınız. Bütün hayvanlar birbirinin aynıdır. Çeşitlilik evrimin işlemesini olanak sağlar. Darwin ve Woolf çeşitliliğin nedenini bilmedikleri halde DNA'nın mutasyonu ve cinsel karışımı, önemini kavrayıp teorilerini bunun üzerine kurdular. Şimdi herhangi bir canlı toplumunun gelişme tarihinin herhangi bir zamanında DNA'sı içinde çok büyük sayıda birikmiş değişme taşıdığı düşüncesini kavramaya çalışmalısınız. Canlı toplum gerçekte bütün geçmiş DNA değişikliklerinin ve çevrenin yaptığı bütün geçmiş etkilerin deposudur. Bu topluluk içindeki bireyliğin büyük çeşitliliğinin nedenidir. Doğal seçme işte bu çeşitliliği kullanarak topluluğun daha çok gelişmesini sağlar. İsterseniz yalnızca bir değişken alalım. Örneğin koşma yeteneğini düşünelim. Açık havada bir düzlükte, büyük bir geviş getirenler sürüsü içinde saptayabileceğimiz en yüksek hızlar geniş bir farklılık gösterebilir. Kıyıda köşede gizlenip bekleşen bir sürü aslan varsa en hızlı koşanın yaşamını sürdürme ve üremede daha çok şansı olacaktır. Böylece kuşaklar sonra çevrenin kazandırdığı dengeyle sürü hızlı koşanlar bakımından zenginleşecek, sürünün hızı artacaktır. Siz de bir takım özelliklerin ortaya çıkışında etkili olan benzer güçleri gözleyebilirsiniz. Çevrede değişiklik, doğal olarak seçilen özellik. Çevrede değişiklik, ormandan düzlüğe, doğal olarak seçilen özellik iyi koşan bacaklar. Çevrede değişiklik, düzlükte yırtıcı hayvanların ortaya çıkışı, doğal olarak seçilen özellik daha iyi koşan bacaklar. Çevrede değişiklik, orman tabanından ağaçlara, doğal olarak seçilen özellik daha iyi kavrayan kollar. Çevrede değişiklik, yerden havaya, doğal olarak seçilen özellik daha hafif kemikler, daha uzun kollar ve tüyler. Çevrede değişiklik, sıcaktan soğuğa, doğal olarak seçilen özellik kürk, ter gözenekleri. Çevrede değişiklik, et yemekten ot yemeği, doğal olarak seçilen özellik kısa otlama dişleri.